Ayrım 12. Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, Salah Birsel. Sayfa 159. Ankara Pastanesi. 1940'larda Petrograd Pastanesi'nin adı Ankara Pastanesi'dir. Ama bütün yazarlar ona sadece Petrograd derler. Daha sonraki yıllarda sandviç gibi yiyintiler üzerine iş yapacak ve Atlantik adını alacak olan pastane, saray sinemasının karşı sırasında Nisuvaz'ın 3-4 dükkan üstündedir. Beyaz Rusların işlettiği bu kahvenin garsonları da haraşodur. Haraşo Rusça müsaade eder misiniz lütfen anlamlarına gelen bir sözcüktür. Rus ihtilalinden sonra Odessa'dan vapurlara doluşup İstanbul'a gelen beyaz Ruslar, Beyoğlu'nda açtıkları barlarda, lokantalarda, kahvelerde kendi kızlarını ve eşlerini çalıştırdıkları için bu kadın ve kızların ağzından düşmeyen haraşo sözcüğü de beyaz Rus kadını anlamına kullanılmaya başlamıştır. Petrograd'ın 1940'larda garsonu da 30 yaşlarında sarışın ve güzel bir Rus kadınıdır. Kahveleri, çayları getirirken hiç konuşmaz, müşterilerin yaklaşmasına da çanak tutmaz. Pastaneye girilince sağda bir dip friz vardır. Bu bütün sağ duvarı kaplar. Masalar ise sol yandaki salona dizilmiştir. Büyük bir cam bu bölümü caddeden ayırır. Ama buradaki cam Nisuvaz'daki gibi yerden değil, 60-70 santim duvarın üstünden başlar. Salonun sol köşesinde dipte tavan alçalır, duvarda girinti yapar. Ozanlar erken gelip de cadde üzerindeki masalarda konak tutmamışlarsa burada oturmayı yeğlerler. Burada kendilerini daha ayrı sayarlar. Bu köşede 1941 Şubat'ında hiç inanılmayacak bir şey olmuştur. Profesör Mümtaz Durhan toplumcu sanat, toplumcu dünya görüşünden yana olduğunu belirten bir söylev çekmiştir. Deep Freeze'in bitimindeki bir merdiven sizi üst kata çıkarır. Burada da bir salonla iki oda vardır. Odalarda eski yıllarda kaçak kokain de içilir. Ferdi Tayfur'un kokaine alışması da burada olmuştur. Arkadaşları bir gün Kenan Yontuç'a da kokain verirlerse de o kendini meyve sularıyla beslediği ve Tanrı'nın günü bedenini sporla geliştirdiği için kanına zehir karıştırmayı aklından geçirmez. Petrograd'ın bir özelliği sabaha değin açık olmasıdır. Özellikle karşıya, Kadıköy'e geçmek için son vapuru kaçıranlar burada sabahlamaya büyük bir önem verirler. Felsefeci Macit Gökberk ile Niyazi Berkes delikanlılıklarında, yani 1930 yıllarında, burada birçok kez günün ağarmasını beklemişlerdir. Buraya sinema, tiyatro dönüşü gelenler de çok olur. Mustafa Şekip Tunç da buraya akşam yemeğinden sonra gecelik entarisiyle gelir. Gecelikle gelebilmek için de Bursa sokağında, şimdiler Ahududu sokağı, oturur. Mustafa Şekip'in yanında kimi zaman da Saki Bey bulunur. Ahmet Haşim'in can ciğeri olan Saki Bey iri yarı şişman ve alabroz saçlıdır. O da hiç konuşmaz. Yalnız biriyle tanıştırıldığı ve Ahmet Haşim'in arkadaşı olduğu söylendiği vakit başını eğer. Nurullah Ataç 2. Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Ankara'ya gelip yerleşmeden önce arada bir Petrograd'da görünür. Ama buranın asıl gediklilerini Fikret Mualla, Necip Fazıl, Fikret Adil, Hamit Görele, Salih Ural, Kenan Yontuç arasında aramak doğru olur. Naci Sadullah, Sadri Ethem, sonraları Ertem, Hayat Dergisi sahibi Kazım Sevinç Altınca, İhsan Arif, Sabri Berkal da zaman zaman buraya uğrarlar. Fikret Adil, Asmalı Mescid 74 adlı kitabında bir gün oraya Necip Fazıl'la geldiğini anlatır. Öğle yemeği saati çoktan gelip geçmiştir. İki ahbap o günlerde para tutmadıkları için çaya yatmaktan başka çıkar yol bulamazlar. Çay bitmesin diye de yudum yudum içmeye büyük bir özen gösterirler. O zamanlar Cumhuriyet Gazetesi'nin edebiyat sayfasını Peyami Safa yönetmektedir. Fikret ile Necip Fazıl birer yazı yazıp Cumhuriyet'ten para koparabilmek için kaleme sarılırlar. Necip Fazıl'ın yazısının adı Açlıktır. Tam o sırada kahveye Fikret'in bir arkadaşı gelir. Fikret Necip Fazıl'a sezdirmeden ondan biraz para sızdırır. Sonra da Necip'i alarak Amerikan lokantasına götürür. Yemekten sonra yine yazılarını bitirmek için Petrograd'a dönerler. Birer de kahve ısmarlar. Gelin görün ki yazılar bir türlü bitmek bilmez. Necip Fazıl bir ara şöyle der. Allah belanı versin, karnım doydu, açlık düşüncelerim kayboldu. Necip bunun üzerine önündeki kağıdı buruşturup atar. Yeni bir kağıtla yeni bir yazıya başlar. Bu kez yazının adı şu olacaktır. Ölüme dair nesirler. 1937 yılında Fikret Mualla Ayvalık Ortaokulu'nda resim öğretmenidir. Ama bir gün Petrograd'dan içeriye bir adam girer. Fikret Mualla'dır bu. Masalardan birinde de Hamit Görel'e oturduğu için hemen yanına damlar. Masaya raspalayınca da ''Okul müdürünü kovdum geldim. Zeytinyağı, zeytinyağı, neredeyse salat olacaktım. Kaçtım geldim.''
''E şimdi ne yapacaksın?''
''İsviçre'de sergi açacağım.''
''Kaç tuvalin var?''
''20.''
''Bu kadar resmi ne vakit yaptın?''
''Ne yapması? Hepsi de boş tuval. Dümbeleklere bir de resim mi göstereceğim? Sergi açacağım sadece. Gelsinler boş tuvalleri seyretsinler.''
Fikret Mualla'nın öyküleri çoktur. Salah Cimcoz onu çok sevdiği için her zaman korur. Bir kez yine evine almıştır. Fikret 2 ay çalışır, büyük bir tablo yapar. Ama rahat bir yaşam içinde yapılan bu tablo Fikret'i sarmamıştır. Bir gün tabloyu jiletle parça parça ederek Cimcoz'un evinden kaçar. 1940'larda Samim Kocagöz, Sabahattin Kudret, Salah Birsel, Nisuvaz'da oturmadıkları akşamlar burada otururlar. Salah Birsel, Orhon M. Arıburnu'nu ilk burada tanımıştır. Orhon, Petrograd'a bir Türk kuşu genci olarak adımını atmıştır. Planörle havalarda rekorlar kırarak gelmektedir. Askerliğini hava yedek subayı olarak yapmış, Kovan adında bir şiir kitabı çıkarmıştır. O akşam Birsel'le Arıburnu geç vakitlere değin şiir üzerine konuşmuşlardır. Ayrılacakları vakit Birsel, Arıburnu'nun yatacak yeri olmadığını öğrenince, onu küçük parmak kapıda Abdullah sokağında kaldığı pansiyona götürür. Nedir, odada Arıburnu'nun geceleyebileceği sadece bir koltuk olduğu için, Orhon sabahlara kadar tavanın tahtalarını saymaktan başka bir iş yapmaz. Orhon yeniliği ve serüveni çokça seven insanlardandır. Sıradan bir yaşam sürmek, sıradan bir işte çalışmak istemez. Girdiği memurluklardan bir süre sonra ayrılmasına şaşmamalıdır. 1946 yılından sonra Türk sineması yeniden canlanmaya başladığı vakit Orhon da hemen oraya doğru koşacak ve Seven Ne Yapmaz filmiyle Türk sinemasının önemli bir badmeni yani kötü adamı olarak ortaya atılacaktır. Ama kısa zamanda kendi ağırlığını ve jönlüğünü koyacağı Yüzbaşı Tahsinler'e de yönelecek ve Kanlı Para'daki yönetmenliğiyle hiç değilse o yıllardaki yönetmenler arasında dikkati çekecektir. Arıburnu içkiye pek yatkın değildir ama evinde dostlarını ağırlayacak içki bulundurmayı da hiç eksik etmez. Hem de içki şişelerini dolaplarda saklamaz, onları salonda iplerle tavana asarak konuklarının gözüne sokar. Hemen hemen her koltuğun yanında tavandan sarkmış bir vodka şişesi bulunur. İçki içmek isteyenler yine yanındaki orta masası üzerinde duran bardağı alır, şişeden buraya içkiyi boca eder. 1946 yılında Arıburnu Hacı Emin Efendi sokağında otururken bir pazar sabahı evine gelen Behçet Necati Gil, Oktay Akbal ve Salah Birsel'i de yine böyle bir odada duvardan duvara salıncak gibi sallanan içki şişeleriyle karşılamıştır. Şişeler her üç konu iyisinden büyülemiş, şişelerin içindekiler ise onları yere sermiştir. Bereket Orhon içki şöleninin arkasından bol biberli bir şakşuka, meyhanelerdeki adı menemen, şölenini de uygulama alanına koymuştur ki bizimkiler iyice ayılmışlardır. O günden sonra da içkiye değilse bile şakaşukaya tövbe etmişlerdir. Salah Birsel, Cahit Sıtkı'yı da ilk bu kahvede tanımıştır. Cahit Paris'ten yeni dönmüştür. Birsel'in Servet-i Fünun dergisinde yayınlanan İflas adlı şiirini okuduğu için de ikisinin arasında bir yakınlık parlamıştır. Sabahattin Kudret'in Cahit'le tanışması da aşağı yukarı o yıllardadır. Ama Sabahattin onu ilk 1938 yılında Beşiktaş'ta kilise meydanında bir meyhanede görür. O gün Cahit'in Cumhuriyet gazetesinde Papatya adında bir öyküsü çıkmıştır. Üstünde gri renkli bir pardesu vardır, yakasında da bir papatya. Nedir? Sabahattin onu uzaktan görecek, yanına yaklaşmayı göze alamayacaktır. Çünkü o yıllarda ozanların kendisinden büyük, kendinden önce üne erişmiş ozanlara duydukları sevgi ve saygı daha yitirilmemiştir. Sabahattin Cahit'e karşı duyduğu bu sevgiyi 2 yıl sonra onu 3 saat için Abanoz sokağında bir eve kapatmakla daha iyi gösterecektir. İkindi sularıdır Sabahattin Eveyoğlu Caddesi'nde Cahit'e rastlar. O gün sabahtan içmeye başladığı için Cahit'in ayakta duracak hali yoktur. Sabahattin koluna girer. Cahit sarhoş olduğu vakitler arkadaşlarının kollarını cimliklediği için bu alışkanlığını Sabahattin'den de esirgemez. Sabahattin'in ise önemli bir işi vardır. Ne yapsın? Tutar Cahit'i Abanoz sokağına götürür. Orada ona bir oda açtırır. Yatsın şimdilik burada der. İşi bittikten sonra da gelir onu oradan çıkartır. Kendini az buçuk bilmeye başlamış olan Cahit'i alır Beşiktaş'taki evine götürür.
Sabahattin'i Cahit de çok sever. Bunu Ziya Osman Sabah'a yazdığı 20 Ocak 1943 günlü mektuptan da çıkarabiliriz. Gerçi o mektup Salah Birsel'i memnun edecek nitelikte sayılmaz. Ama biz de burada boyuna Salah Birsel'in şakşakçılığını yapacak değiliz. İbrahim'in şahit olduğu hadisenin kahramanı bizim Salah Birsel'dir. Sabahattin Kudret bilakis soğukkanlılığı ve sükutuyla daha efendi, daha şair ve hele daha insandı. Okuduğu şiirler de hakikaten güzeldi. Fakat aklımda kalmadı. Mamafih bana mektup yazacağına göre o şiirlerden de bir ikisini yazacağını umuyorum. O akşam Sabahattin Kudret'ten çok memnun kaldım. Cahit Sıtkı 1944 yılında bir günde Birsel'den memnun kalacaktır. O yıl Cahit şiirlerini kitap haline toplamak istemektedir. Akşamüstü Petrograd'da Salah Birsel'le otururken ona da açar bu düşüncesini. Cahit bütün şiirlerine kitabını alacak mıdır? Evet alacaktır. Birsel söz arasında ona bir de baktım ki ölmüşüm şiirini sevip sevmediğini sorar. Hoppala! Cahit o şiirini hiç hatırlamamaktadır. Salah hatırlatmak için şiiri okur. Cahit'in yüzünde bir şavk yanar. İyi şiir der. Sonra da şiirin hangi dergide yayınlandığını not etmek için kalemini çıkarır. Nedir daha sonraki günlerde şiirin kimi dizelerinde düzeltmeler de yapacak ve ona son bir biçim vermek de isteyecektir. Bir de baktım ki ölmüşüm. Dünya sönmüş başucumda. Bir türlü gözümden gitmez. Ne gurbetlere düşmüşüm. İsterdim ki avucumda. Kimse halim sual etmez. Sorma nelerden olmuşum. Nelere etmişim veda. Böceklere gücüm yetmez. Nedir Cahit Sıtkı'nın bu şiiri 1940 şiirinin çizgisinde bir şiir değildir. Ama Cahit Sıtkı Ahmet Muhip'le 1930'lardan alıp getirdiği Türk şiirine yeni vezinler aramış, daha doğrusu eski vezinlerden alışılmamış sesler çıkarmaya çalışmıştır. Bu yüzden de 1940 yıllarına geldiği vakit şiirde yapılmak istenen gemi değiştirme olayını hiç de yadırgamamış, tersine ona kısa zamanda ayak uydurmuştur. Şu var ki karamsar bir şiir yürütücüsü olmaktan da bütün bütüne vazgeçmemiştir. Cahit Sıtkı'nın yeni şiirde en çok tuttuğu yanda 1940 yılı ozanlarının şiirin biçim olduğuna, özün ancak biçimle var olabileceğine, biçime kavuşmamış bir sözün bir gereç yığınından öteye geçemediğine inanmalarıdır. Cahit, Ziya Osman Sabah'a formadan yani biçimden ne anladığını şöyle açıklar. Söylemek istediğim şeyin duygu, hayal, düşünce, izlenim ve benzerleri nasıl söylenmek istendiğini sezerek, keşfederek onu o şekilde söylemeye form diyorum. Tabii bunun içinde ifade aracımız olan sözcüklere gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız imişler gibi davranmak, onları uzviyetlerimizin parçaları olarak kabul etmek gerekir. Sözcüklerle bu kadar içli dışlı olduktan sonra hangi duygunun müphem söylenmesi, hangi düşüncenin kuvvetle ifade edilmesi, hangi hayalin kırık dökük anlatılması gerektiğini sezmek ve ona özlediği formu bahşetmek biraz dikkate, biraz çalışmaya bağlıdır. Şiirde hiçbir vezinle, hiçbir ön yargıyla eli kolu bağlı olmamak gerekir derken bu düşünceden yola çıkmaktayım. Yani şiir, şairin kaprisinin, alışkanlığının filan tutsağı olmayıp kendi hayatını yaşamalı, istediği formu zorla kabul ettirmelidir demek istiyorum. Hep aynı vezinle, aynı koşma ya da gazel ya da mani tarzından yazanların yanıldıklarını da ifade etmekle kalmayıp ispat da edebilirim. Sanıyor musun ki Heredia'nın her aklına gelen şiir muhakkak zone olarak geliyordu? Ama o hepsini bu şekle sokmak saplantısına nasılsa bağlanıp kalmıştı. Tabii yanılıyordu. Baudelaire'in, Verlaine'in, Mallarmé'nin, Valéry'nin, Rimbaud'un ve benzerlerinin hep çeşitli vezinlerle yazmasını, şiirlerinin çeşitli topografik şekillerde olmasını, bu gerçeği ve zorunluluğu anlamış olmalarında aramak gerekir. Kısacası şair çocuklarına hep aynı renk ve biçimde giysi giydirmek isteyen babadan çok, küçük kardeşlerinin hangi renk ve biçimde giysi içinde daha güzel, daha sevimli olabileceklerini, onların hareketlerinden ve sözlerinden anlayarak onlara istedikleri renk ve biçimde giysiler giydiren bir ağabey, anlayışlı bir ağabey durumunda olmalıdır. Cahit Sıtkı Ziya Osman'a form üzerine açıklamalar yaptığı bu 15 Mart 1942 günü kendi şiirlerindeki ses ve mimari çeşitliliğindeki nedenin de bu düşünceden doğduğunu belirtir ve bu gerçeği ta ilk şiirlerinden beri anlamış olduğunu açıklamayı da unutmaz. Ayrıca bu çalışma biçiminin kendisini artık daha açık bir bilinçle, daha olgun bir anlayışla sürüp gittiğini söyler. Sonra da Ziya'ya hiç de inandırıcı olmayan, biraz da onun kendisine çokça bağlı olmasından yararlanmak istediğini ortaya koyan bir itirafta bulunur. Form sorununa bu kadar takılıp kalmam, onun gerçekten niteliğini araştırma yolunda bu kadar çalışmam, fizik çirkinliğimin ürünüdür. İnsan yoksun olduğu şeyin değerini ve anlamını daha iyi anlayabiliyor. Formsuz da güzellik olmayacağı, olamayacağı açıktır. Güzellik ancak formda apparition yapabilir, kendini gösterebilir. Nedir Cahit'in biçim üzerindeki bu düşünceleri yeni kuşağın biçim düşünceleriyle uyuştuğu halde onun insanlarla kucak kucağa gelmek, toplum sorunlarıyla ilgilenmek ve yaşamın tadını çıkarmak eğilimlerine yabancı kaldığı görülür. Oysa 1940 Mart'ında ilk sayısı çıkan ve ertesi ayda ikinci sayısı çıktıktan sonra kapanan Sokak dergisinde Sabahattin Kudret'in bir münakaşa etrafında Düşünceler adlı yazısı yeni şiirin özelliklerini daha iyi belirtir. Bir sanat ve hayat faaliyetinin başlıca miyarı olan sanat çilesini, toplum ve nefis murakabesini, dünya ve olaylar karşısında bir duruma hiç değilse özlemi getiren yeni nesildir. Kendisinde bir kişilik, bir değerler levhası kurduktan sonra sahneden salona, salondan sahneye ve nihayet sokağa, hayata karışmak hırsını ve sokakta kalmanın karşısında belli bir anlayışı ve estetiğiyle tutarlı bir okuyucu-seyirci topluluğu bulamamanın hüznünü duyan ve bunu bir soru da haline getiren yeni nesildir. Sabahattin yazısında eski kuşakla yeni kuşağı ayıran şeyin fil dişi kule olduğunu da söyler ve bugünün kavgası toplumu bütünüyle kucaklamak isteyen bir sanatın kavgasıdır der. Daha sonra da Servet-i Fünun'da yayınlanan bugüne uymayan sanatçıyı tasfiye ana sözü üzerinde durur ve her sanatçının ister istemez çağının adamı olacağını belirtir. Nedir Sabahattin'in bu yazısından onun sanatçıların yenilik yobazı olmamalarını istediği de sezilir. O bu düşüncesini 13 yıl sonra Türk Dili Dergisi'nde sayı 23 Ağustos 1953 yeniden ele alacak ve şunları söyleyecektir. Kimi sanatçı yerer vezinle kafiyeyi, şiir için zararlı kayıtlar olarak görür. Şairin vezne kafiyeye bağlı kaldıkça hürlüğünü yitirdiğini, söylemek istediğini orasından burasından kırparak söylemek zorunda kaldığını, şiirin öz, hayal, duygu gücünü köstüklediğini sanır. Kimi sanatçı da vezin ve kafiyenin şiirin ölümsüz ilkeleri olduğuna kanmıştır. Günümüzdeki vezinsiz, kafiyesiz şiir çığırının sona ereceği, eski biçiminin içinde şiirin, kendi deyişleriyle büyük şiirin başlayacağı günü bekler. Vezin ve kafiyeyi öven de, yenen de kurallara düşkündür. Oysa ortada gün gibi aydınlık, sanatın ta kendisi dururken kurallara kulak vermek niye? Burada Sokak dergisinin adı üzerinde de durmak gerekir. Sokak sanatçının fil dişi kulesinden çıkmak, sokağa açılmak, yığınların içinde yığınla birlikte yaşamak isteyen yeni sanatın bayrak adlarındandır. Sokak yeni ozanların küçük adamla haşır neşir olmalarına, onun kaygıları sevinçleriyle burun buruna gelmelerine aracı olur. Doğrusunu ararsanız bu küçük adam terimi Hans Fallada'nın 1938 yıllarında Türkçe'ye çevrilen Küçük Adam Ne Oldu Sana adlı romanından sonra ortalarda dolaşmaya başlamıştır. Hans Fallada insanların dünyaya bir balık görüş açısından bakmamalarını ister. Yeryüzünün harikalarla dolu olduğuna, Tanrı'nın bunları biz görelim, hayran olalım diye yarattığına inanır. Fallada'ya göre küçük adam alabildiğine özgür olan adamdır. Bu adam, Fallada onu bir memur olarak düşünmüştür, öğleden sonra işten eve gelince hemen aceleyle bir kahve içer, sonra da karısı ve çocuğuyla birlikte gezmeye çıkar. Kimi zaman bu memurun elinde çiçek sulamak için bir bahçe süzgeci de bulunur. Karısı da gidecekleri gezi yerinde toprağa dikmek için bir gazete kağıdına sardığı çiçekleri yüklenmiştir. Küçük adamın mutluluğu elinde ille de bir bahçe süzgeci taşıması değildir elbet. Ama mutlu olabilmek için insanın hoşuna giden, aklından geçen herhangi bir şeyi yapabilmesi gerekir. 1940 şiirinde bu küçük adamın, bu küçük mutluluklar ile yetinen insanların yaşamları büyük bir yer tutar. Sabahattin Kudret Tasa adlı şiirinde şöyle der. Benim de bir şeyler katmam lazım, gökyüzüne ve insanlara. Mesela yardım etmek istiyorum, anlaşmasına bulutların bacalarla, beraber geceyi geçirmelerine. Bulunsam diyorum akşam yemeğimde sofrasında, küçük memurun, tezgahtarın, kızının rüyasında konuşsam. Burada yine o sıralarda Türkçe'ye çevrilmiş olan Henry de Montherlant'ın Bekarlar adlı romanı da söz konusu edilebilir. Aylak, uyuşuk, içe kapanık, sıkılgan, uykusever bir insan olan ve az kullanılmış kadın iskarpinleriyle zivanadan çıkan Monsieur de Coindre'nin yaşamına dayanan bekarların Hans Fallade'nin romanı gibi Türk şiirine doğrudan bir etkisi yoktur. Ama küçük adamın kafalardaki kişiliğinin oluşmasına onun da bir şeyler kattığı düşünülebilir. Sabahattin Kudret Sokak Dergisi'nin ikinci sayısında Monsieur de Coindre'nin şiirini bile yazmıştır. Monsieur de Coindre bir ev düşünürdü ve daha çok yalnız kalmayı. Sen nehri boyunda gezindiği bir gün herhangi bir kadına bazı şeyler söylemek de isteyebilir. Bunları onun gayet sıkılgan bir adam oluşundan anlıyorum. Küçük adam teması ileriki yıllarda Orhan Kemal'in kafasını da iyice dolduracak ve Orhan Kemal 1949 yılında Baba Evi adlı romanını yayınlarken kitabın bir adı da Küçük Adam'ın notlarıdır. Ön sözünde şunları söyleyecektir. Küçük adamı Adana kahvelerinden birinde tanıdım tesadüfen. Sakallı yüzünü avuçları içine almış düşünüyordu. Açık mavi gözleri, kıvırcık sarı saçları vardı. Birbirimizi uzun uzun gözden geçirdikten sonra yanıma geldi. Beni birisine benzettiğini söyledi. O şimdi nerede mi? Kim bilir? Küçük adamlara özgü çileli bir yaşamı sürecek. Belki İzmir'de, belki İstanbul'da, belki de Van'da. Görülüyor ki küçük adam Orhan Kemal'le alanını ve anlamını genişletmiş. Çileli adam sınırlarına gelip dayanmıştır. Ama bu çileli, bu ekmeğini günü gününe kazanan kişilerin serüvenlerine daha önce Sait Faik'in öykülerinde de bol bol rastlanılır. Nedir bu kızgın dam üstünde yaşanılan yaşamın yanında yaşamın sevilmesi, yaşama sevinci içinde insanın kendinden geçmesi de vardır. Orhan Veli, çayın rengi ne kadar güzel, sabah sabah, açık havada, hava ne kadar güzel, der. Oktay Rıfat ise kirpiklerin tane tane, kaşların tel tel oluşundan bir yaşama sevinci çıkarmaya çalışır. Ne güzel enseyi geçmemesi saçların, alnımızda bitmesi, tane tane olması kirpiklerin, tel tel olması kaşların, tane tane olması kirpiklerin, elmacık kemiği ve on parmak, ya dünyamız, bütün bu mevsimler, bulutlar, telli kavak ve İstanbul. Bu yaşama sevinci Melih Cevdet'in, Sabahattin Kudret'in, Metin Eloğlu'nun, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun, Salah Birsel'in şiirlerinde de kendini gösterir. Dahası Salah Birsel öteki yıllarda daha başka bir şey de yapacak, yaşama sevincini uzun uzadıya anlatmak yerine yaşama sevincini şiiriyle duyurma denemelerine girişecektir. Burada 1940 şiirinin özellikleri üzerinde dururken onun yergici yanı üzerinde de birkaç söz söylemek doğru olur. Yergi şiirleri 1940 kuşağı ozanlarının toplum sorunlarına da çokça eğilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bunların ilk örneklerine Rıfat Ilgaz'ın şiirlerinde rastlanır. Sonradan Metin Eloğlu da Rıfat Ilgaz'ın gerçekçiliğine yönelmeden önüne çıkanı yermeye başlar. Bu yıllar Salah Birsel, Oktay Rıfat, Melih Cevdet ve Orhan Veli'nin de taşlamalar yazdığı yıllardır. Behçet Necatigil, Ercüment Behzat Lav ve Necati Cumalı'nın da vardır bu tür şiirleri. Ama biz buraya Eloğlu'nun bir şiirini almak isteriz. Çünkü onunkisi bizim burada anlattıklarımızla da ilgilidir. Bu arada sanat işleri de gelişti. Tekke ilahileri, Mınakyan tiyatroları. Bilmem kimin fırçasında Manolyalar ölmezleşti. Hele bir Yahya Kemal yetişti ki, Yahya Kemal derim sana. Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecri Ati. O dehşetli yazarlar bir olup bunca gerçeği tefe koydular. Bülbüle mehtabın hakkını, heceyle aruzun şerifini korudular. Bu memleket başka türlü nasıl kalkınsın? Yaşasın, vallah billah yaşasın. 1940 şiirinin kutusunu kapatmadan önce, bu konu artık kabak tadı vermeye başlamıştır, burada Melih Cevdet'in yeni şiir serüveni üzerindeki görüşlerine de yer vermeliyiz. Çünkü o da öteki ozanlar kadar bu konu üzerine düşünmüş ve yazmıştır. Aldı Melih Cevdet, bakalım ne söyledi. Hece vezniyle yazılmış olan şiirlerde gününe göre az da olsa bir yenilik, bir tazelik vardı denilebilir. Fakat o şiirlerin bize verdiği bir sıkıntı da vardır. Bunu biçim ve anlam sanatlarından bıkma diye adlandırabiliriz. O dönemde o güne değin şiiri yapan öğeler diye bilinen bütün sözüm ona ustalıklara karşı bir tepki vardı. Asıl sebep tepkidir. Cahit Sıtkı ve Ahmet Muhip'le adam akıllı batılılaşan ölçülü uyaklı şiirimiz yine de bu çerçeve içinde çırpınıp duruyordu. Şiirin sınırlarını genişletmek sorunu her an karşımızda duruyordu. İşte böylece ölçüyü, uyağı, biçim ve anlam sanatlarının topunu birden atmak yoluyla şiiri elde etmek mümkün olabilir miydi? Bu iş Batı'da çeşitli şiir akımlarıyla yapılmıştı. Söz gelişi sürrealistlerin çeşitli şiir deneyleri. Bu deneylerden yararlanmakta o zamanki ozan arkadaşlarımın payları büyüktür. İsterseniz burada son sözü de Oktay Rıfat'a verelim. Çünkü o da 1940 şiirinin bir başka özelliğinden, aydınlıktan söz açacaktır. Bence aydınlık sorununu bir kavram olarak değil de her şiirin koşullarına göre ayrı ayrı düşünmeli. Kimi şair aydınlık olmamayı şiirin bir güzellik öğesi sayıyor, şiirlerini bir sis arkasından sunuyor. Mesela Haşim. Kimi şair de aydınlık olmak istediği halde ele aldığı konunun karışıklığı yüzünden aydınlık olamıyor. Bir de us dışı anlamlar var. Frank şairlerinden bazıları kelimeleri mantık ölçülerine göre birleştirmiyorlar. Tabir caizse yeni anlamlar çıkıyor ortaya. Eluard'da olduğu gibi bunların da aydınlığı kendine göre. Bence asıl üzerinde durulması ve yenilmesi gereken Haşim'in savunduğu kapalılıktır. Sonra Haşim'in şiiri yalnız halka değil aydına da kapalı. Çünkü aydının anladığı şeyi halk da anlayabilir. Haşim kapalı olmakla bir marifet, bir hüner görüyor ve şiirini adeta sanat olmaktan çıkarıyor. Çünkü ben müşterisiz sanat tasavvur edemiyorum. Bu bakımdan Haşim'in şiirinde sanata karşıt bir yan buluyorum. Tekerlemelere, bilmecelere gelince bence bunlar aydınlık şeyler. Anlaşılmaz gibi görünmeleri zihni çeşitli anlamlar üzerinde dolaştırmalarından geliyor. Zihin bunlardan biri üzerinde karar kılamayınca o tekerlemeyi, bilmeceyi kapalı sanıyor. Oysa ki bunlar anlamı genişletmekle daha da aydınlık oluyor. Oktay Rıfat'ın Yaprak Dergisi'nin 4. sayısında 15 Şubat 1949 sözünü ettiği bu aydınlık şiir sonraki yıllarda alacakaranlığa dönüşecek ve de 1940 kuşağının kimi ozanları, Oktay Rıfat da işlerinde olmak üzere, Amerikan ve İngiliz şiirlerinin yanlış çevirilerinden doğan ikinci yeni şiirin ülkesine taşınacaklardır. Ama onları karıştırmayalım. Çünkü biz çok şükür edebiyat tarihi yazmıyoruz. Başkaları yazıyor mu, yazmıyor mu, onu da bilmiyoruz. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 175.